Ayrım 12.
Avrupa demokrasisi burjuvaziye karşı işçi sınıfının önderliğinde müttefiklerinin mücadelesiyle gelişti, olgunlaştı. Bu mücadeleler sırasında dünya Alman ve İtalyan kutsal birliklerinin sağlanmış kapitalizmin emperyalist aşamaya ulaşması, Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşü ve Balkanlarda kurulan ulusal devletler, Balkan ve Birinci Dünya Savaşları, Sovyet devrimi, Türk devrimi, faşizmin yükselişi, İkinci Dünya Savaşı ve devamı Soğuk Savaş'a tanık oldu. Avrupa'da demokrasinin yerleşmesini sağlayan başlıca güç, Fransız devriminin yaydığı fikirler ve bu devrim sonucu ortaya çıkan milliyetçi hareketler oldu. Devrimcilerin kendilerine has bir siyasi gelenek yaratmaları üzerine Avrupa'da demokratik kurumlar meydana getirmek isteyen güçler genellikle İngiliz Anayasası'nı örnek aldılar. Bu örneğin dışında kalan tek ülke İsviçre oldu. İsviçre, Fransız devriminden önce küçük cumhuriyetlerden meydana gelen bir konfederasyon tarafından yönetiliyordu. Cumhuriyetlerin çoğu da oligarşik özellikler taşıyordu. 19. yüzyılda ortaya çıkan demokrasi ve milliyetçilik akımları karşısında İsviçre'nin tutumu daha çok merkeze bağlı bir federal devlet kurmak oldu. Bu devletteki kanton birlik arası ilişkiler Amerikan örneğini hatırlamakla birlikte yasama yürütme arasındaki ilişkiler bütünüyle İsviçre'ye has bir anlayışla çözümlendi. Sonuç olarak ortaya çıkan devlet anayasaya dayanan çağdaş demokrasilerin en dengeli ve etkilerinden biri oldu. Birçoklarınca fazlasıyla beğenildiği halde İsviçre örneği hemen hemen hiç taklit edilmedi. Birinci Dünya Savaşı'na kadar krallık Avrupa'da yaygın yönetim biçimi olarak kaldı. Ancak İngiltere'de krallığın hem anayasaya dayanabileceği hem de demokratik olabileceği ispatlandıktan sonradır ki İngiliz Anayasası'nı örnek alan Avrupa'da demokratik hükümetler kurulmaya başlandı. İşin tuhafı İngiltere'deki kurumları taklit edenlerin yalnız demokrasi tarafları olmayışlarıydı. Bu harekete karşı olanlar da İngiliz kurumlarını benimsiyordu. 1815'te Viyana'da toplanan kongrenin asıl amacı Fransız devriminden ve Napolyon'dan önceki krallık düzenini geri getirmekti. Ama bir nesilden beri süregelen devrimci deneylerin kökleşmesiyle devrimci demokrasi ilkelerinin artık bir kenara atılamayacak kadar etkili olduğu kabul edildi. Ancien Régime'yi tıpkı eskisi gibi uygulamanın artık imkansız olduğunu gören restorasyon monarşileri eski yönetici sınıfların gücünü kırmadan halka bazı yeni haklar tanıyacak bir formül aramaya koyuldular. O zamana kadar demokratik güçlere başarıyla dayanmış olan İngiliz oligarşisi onlara bir çözüm yolu gibi geldi. Louis XVIII Fransa'ya döndüğü zaman 1814 fermanı adıyla bir anayasa yayınladı. Her ne kadar Louis XVIII bu yeni kanunun yalnızca kendi mutlak otoritesini yansıttığını, halk hakimiyeti ilkesine hiçbir tavizde bulunmadığını iddia ettiyse de bunlar sözden ibaret kaldı. Dolayısıyla Fransa kısa sürede İngiltere'de yürürlükte olan kurumları taklit eden bir meşruti krallık haline geldi. Bunu kısa zamanda öteki restorasyon monarşilerinde kabul edilen buna benzer fermanlar takip etti. Ülkeden ülkeye değişmekle birlikte hemen bütün Avrupa'da demokratlaşma hareketleri İngiltere'nin geçirdiği evrimleri geçirdi. Yeni devrimci karışıklıkların bir sonucu olarak mutlak krallık düşüncesinin yerini meşru otoritenin kaynağı olan halktır ilkesi aldı. Herkese oy hakkı tanınmasına doğru genel bir eğilim belirdi. Yasama ve yürütme yetkileri halk tarafından seçilmiş meclisler karşısında sorumlu durumda olan kabinelere verildi. Bu gelişmelerin temposu sık sık iniş ve çıkışlar gösterir. Arada bir Avrupa kıtasındaki ülkelerin İngiltere örneğini aşıp öncü duruma geçtikleri de görüldü. Halka tanınan halkların genişletilmesi ve toplum refahını sağlayacak tedbirler söz konusu olunca Avrupa ülkeleri daha hızlı hareket ediyor, buna karşılık hükümet sorumluluğunu gerçekleştirme konusunda geride kalıyorlardı. Fransa'da 1814 fermanı ile tanınan seçmenlik hakları, İngiltere'de reformdan önce çıkan kanunun tanıdığı haklardan daha geniş kapsamlıydı. 1875'te 3. Fransız Cumhuriyeti'ni kuran temel kanunlar arasında erkek nüfusun bütününe oy hakkı tanıyan kanun da vardı. Yeni Alman İmparatorluğu'nun anayasası bu konuda Fransa'dan da önce davranmıştı. Kabine sorumluluğu ilkesi ise Fransa'da ilk defa 1875'te uygulandığı halde Danimarka ve Almanya gibi bazı başka ülkelerde 20. yüzyılın başlarında hala tüm anlamıyla gerçekleştirilmiş değildi. 1920'lerde artık bu gibi farklar hemen hemen bütünüyle ortadan kalktı. Avrupa ülkeleri ya demokratik krallık veya cumhuriyetle yönetilir oldular. Siyasi kurumlar İngiltere ile boy ölçüşecek duruma geldi. Ama hepsinin de İngiltere'den farklı olan Amerikan örneğine daha çok yaklaşan bir özellik vardı. Yasama kuvvetinin mutlak hakimiyeti ilkesini tanımamak. Bu anayasaların parlamentodaki çoğunluğun gücünü bir dereceye kadar kısıtlayan maddeler vardır. Bu ülkelerde anayasa değiştirme süreci de Amerika'daki kadar güç olmamakla birlikte anayasanın dışında kalan öteki yasaları değiştirme işleminden farklıydı. Anayasayı değiştirmek için özel bir çoğunluğun sağlanması gerekiyor. Hatta değişiklikler için bazen doğrudan doğruya halk oyuna başvuruluyor. Aslında bu hükümet sistemleri Amerikan sistemine değil İngiliz sistemine benzer. Bunlar da kuvvetler ayrımı ilkesinden çok yasama ve yürütme organlarının kaynaştırılması ilkesine dayanılır. Yürütme sorumluluğu parlamentoda çoğunluğa sahip olan parti liderlerinden kurulu bir kabineye bırakılırdı. Parlamentonun demokratik karakteri, kadınlara da oy hakkının tanındığı, düzenli aralıklarla yapılan seçimlerle sağlandı. Avrupa'da anayasaya dayanan hemen hemen bütün çağdaş demokrasiler bu örneğe uydular. Avrupa'daki yönetim biçimlerinin yapısı İngiltere'ye çok benzemesine rağmen uygulamada büsbütün farklı bir demokrasi ortaya çıktı. Bunun başlıca sebebi Avrupa'daki parti teşkilatlanmasının değişik olmasıydı. İngiliz seçmeni oyunu genellikle iki büyük partiden birine verir ve bu iki partiden birinin seçimi kazanıp hükümeti kuracağını bilir. Amerika'da seçimi kazanan başkan adayı kongre çoğunluğu kendisine muhalif bile olsa en az 4 yıl başkanlık yapmak durumundadır. İngiltere'de ve ABD'de çift parti sistemi her seçmene seçtiği partinin ya hükümete sahip çıkacağını veya muhalefette kalacağını garanti eder. Oysa Avrupalı seçmenin böyle bir güvenliği yoktur. Oylar eskiden beri pek çok parti arasında bölündüğünden tek bir partinin mutlak çoğunluğu sağlaması hemen hemen imkansızdır. Avrupa anayasalarından birçoğu nispi temsil sistemlerini kabul etmekle oyların bu şekilde bölünmesine büsbütün geniş bir imkan hazırlamışlardır. Tabii bazı istisnalar da yok değildir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Sosyal Demokrat ve Hristiyan Sosyalist Partiler tek başına gerekli çoğunluğu aldılar. Batı Almanya'da ise oylar iki büyük parti arasında paylaşıldı. Ama Avrupa'da hükümetlerin iki veya daha çok partinin meydana getirdiği koalisyonlarla kurulması artık bir gelenek halini almıştır. Rakipler arasında koalisyon kurmak güçtür. Fakat bu koalisyonları devam ettirmek daha da güçtür. Bu yüzden seçmen oy verdiği partinin ne kadar başarılı olursa olsun hükümette katılıp katılmayacağından, katıldığı takdirde programını gerçekleştirmeye yeter bir sürede görevde kalıp kalamayacağından emin değildir. Bütün bunlara rağmen birçok Avrupa ülkesinin geçirdiği deneyler çok parti sisteminden doğan güçlüklerin aşılmaz olmadığını ortaya koydu. Parti liderlerinin işbirliğine iyi niyetle katılmaları ve parti üyelerinin de birlikte çalışmayı desteklemek amacıyla isteklerinden biraz fedakarlık yapmaları şartıyla koalisyon kabineleri pekala dengeli ve canlı bir demokrasi şekli olabilir. Bu da imkansız değildir. Nitekim bazı küçük meşruti krallıklarda, özellikle Hollanda ve İskandinav ülkelerinde anayasaya dayanan demokrasinin çok parti sistemiyle başarılı bir şekilde kaynaştığı görülmüştür. Bununla beraber yukarıda sayılan güçlükler birçok Avrupa ülkesinde anayasaya dayanan demokrasinin yerleşmesini de önlemiş değildir. 20. yüzyılın ikinci yarısında demokrasi Avrupa'da ağır basan bir güçtü. Fakat fikir yönünden sağlam ve kurumlar yönünden yetersiz olan Fransız devriminin etkisinden kurtulamamıştır. Jacobin zihniyeti de büsbütün kaybolmamıştı. Bir takım seçmenler partilerin yalnız ideolojisini göz önünde tutuyor, parti programının uygulanıp uygulanamayacağını hesaba katmıyor, sonuçları ne olursa olsun partinin herhangi bir taviz vermesini istemiyordu. Avrupa ülkelerinin büyük bir kısmında parti sayısının çok oluşu bu yüzdendir. Nitekim hükümetlerin hiçbir iş yapma imkanı bulamadan birbiri ardınca düşmelerinden doğan hükümet buhranları seçmenin parlamento seçimlerine beslediği inancı kaybetmesine sebep oldu. Bu yüzden başka yollar aranmaya başlandı. Gerek İkinci Dünya Savaşı'ndan önce gerek sonra birçok ülkede seçmenlerin önemli bir kısmı, hatta bazı yerlerde çoğunluğu bu hoşnutsuzluklarını totaliter partilere oy vererek gösterdiler. Batı demokrasisi burjuva devrimlerinin gerçekleşmesiyle hemen ortaya çıkmış değildir. Batı demokrasisi denen model o yıllardan bu yana büyük mücadelelerin sonunda tamamlanır. Bu mücadeleyi başta işçi sınıfı olmak üzere emekçi halk kitleleri vermiştir. Gerçekten Batı demokrasisi burjuva devrimleri gerçekleştiğinde burjuva için bir demokrasiydi. Ama yalnız onun için. Örneğin İngilizlerin o çok övündükleri 1215 tarihli Magna Carta aslında kralla baronların karşılıklı haklarını düzenliyordu. Parlamento mücadelesi ise burjuvazinin haklarını güvenceye kavuşturmuştur. Ancak 19. yüzyılda sanayi devriminin ortaya çıkardığı işçi sınıfı emekçi halkla beraber özgürlüklerini kullanmak istediğinde çevresinin yığınla engelle donatıldığını gördü. Burjuva devrimleri gerçi tüm insanlık adına yapılmıştı ama emekçiler yararlanamıyordu nedense. Böylece işçi sınıfının o yıllardan başlayarak giriştiği demokrasi mücadelesi çifte içerik taşır. İşçi sınıfı bir yandan sosyalizmi ve onun demokrasisini gerçekleştirme mücadelesi verirken bir yandan da mevcut demokrasinin burjuva demokrasisinin sınırlarının genişletilmesi için kavga verir. İşte bugünkü ölçütleriyle Batı demokrasisi sermayenin egemenliğine karşı verilen bu mücadelelerin sonunda ortaya çıkar. Dolayısıyla bu demokrasinin burjuvaziden çok işçi sınıfının ve öteki emekçi kitlelerin eseri olduğunu düşünmek daha doğru olacak. Seçimlerde oy hakkı için verilen mücadele bunu çok güzel belirtir. İşçi sınıfının sendikal ve siyasal örgütlenme hakları için verdiği mücadele de bir başka örnektir. Batı Avrupa'nın 19. yüzyıl sürecinde demokratikleşme tarihine bakıldığında bunun nedenli, çarpışık, bunalımlı ve mücadeleli bir süreç olduğu çok iyi görülür. Sık sık geri dönüşlerle karşılaşıyoruz. Oy hakkı yalnız erkeklere veriliyor. Birkaç yıl sonra geri alınıyor. Krallar diktatörlüklerle, oya dayalı cumhuriyetler birbirini izliyor. Ama bütün bunlar sessiz, sedasız ve kansız olmuyor elbette. Ve dökülen kan da hemen her zaman emekçi halkın kanı. Ne var ki o atsız ölülerin amaçları eninde sonunda gerçekleşmiş, büyük mücadeleler sonunda birçok Batı toplumundaki kitleler geri alınamaz haklar elde etmişlerdir. Batı'da 1. Dünya Savaşı sonrası iki önemli ülkede faşist rejimler kurulmakla beraber demokratik rejimin benimsenmesinde önemli bir dönem olmuştur. Bunda Batı toplumlarının o zamana değin kapitalist ekonomilerini kurmuş ve emperyalist ilişkilere de büyük ölçüde geçmiş olmalarının yanı sıra bütün tabloyu değiştiren olay 1917 Sovyet devrimi ve emperyalizme karşı kurtuluş savaşları. Sosyalizmin ortaya koyduğu yeni modelin savaştan türlü yılgınlık ve gerginliklerle çıkmış kitleleri kendine çağırma gücünü azaltmanın en güvenli yolu onlara kendi toplumlarında daha saygıdeğer bir konum sağlamaktı. Böylece demokratik hakların bağışlanması kitlelerce istenmesinden daha hızlı bir seyir izledi. Doğaldır ki o güne değin tarihsel gelişmesi buna el vermeyen Almanya, İtalya ve bir takım Doğu Avrupa ülkelerinde egemen sınıfların tepkileri bu yürüyüşü geri çevirecekti elbette. Ama Batı demokrasisinin temeli genel olarak bu dönemde kuruldu. Fransız devriminin bireyci özgürlük anlayışına karşı 19. yüzyıldan başlayarak yavaş yavaş bir tepkinin uyandığı görülür. 19. yüzyılın sosyal, giderek sosyalist akımlarından güç alarak gittikçe gelişen bu tepki, klasik özgürlük anlayışında bazı değişikliklere yol açar. Gerçekten hızla gelişen ve değişen iktisadi ve sosyal koşullar karşısında birbirine bağlı iki gerçek kendini kabul ettirir. Önce 1789 modeli haklar ve özgürlükler listesinin bütün insanlara özgürlük sağlamak bakımından yetersiz kaldığı, bu listeye yeni bazı haklar eklemenin gerekli olduğu görülür. Klasik hak ve özgürlüklerin yanı sıra sosyal ve iktisadi haklar böyle doğar. Bugün batılı özgürlük anlayışında insan artık bireyci öğretide olduğu gibi soyut bir varlık olarak değil, içinde yaşadığı toplumun sosyal koşulları ile çevrili somut bir varlık, giderek gereksinmeleri olan yurttaş olarak ele alınmaktadır. Ve kendisine yalnızca devletin yersiz müdahalelerine karşı ileri sürebileceği negatif özgürlükler değil, devletten olumlu bir hareket, bir hizmet, giderek yardım isteme olanağını veren pozitif hakların da tanınması yoluna gidilmektedir. Sosyal ve iktisadi haklar bunların başında gelmektedir. Sosyal ve iktisadi haklardan ilk kez bahseden 1793 Fransız Anayasası ile sosyal hak ve sosyal hukuk anlayışını geniş ölçüde yansıtan 1848 Fransız Anayasası bir yana bırakılırsa, sosyal ve iktisadi hakların anayasalara girişi 1. Dünya Savaşı'nın ertesinde 1919 Alman Weimar Anayasası ile başlar. Onu çok geçmeden bazı Avrupa ve Amerika anayasaları izler. Bu akım 2. Dünya Savaşı'ndan sonra daha da genişler ve hızlanır. Sosyal ve iktisadi haklara en fazla önem veren savaş sonrası anayasaları arasında 1946 Fransız Anayasası ile 1949 İtalyan Anayasası'nı saymak gerekir. İktisadi ve sosyal haklar Türk siyasal hukukuna 1961 Anayasası ile girecektir ilk kez. Kişilere tanınan bu yeni haklar karşısında devleti de yeni görevlerin beklediği kabul edilir artık. Devlet, bireyciliğin insafsız koşulları altında ezilen yurttaşların sefaletine seyirci kalamaz. İster istemez müdahalede bulunacak yurttaşları, hiç değilse en az geçim ve yaşama koşulları sağlamak için gerekli önlemleri alacaktır. Liberal devletten müdahaleci devlet anlayışına geçişin gereklerinden biri de bu. Çağımızda Marksist görüş bu önlemlere bakarak onları asıl sistemi yani kapitalizmi ayakta tutmak için başvurulmuş oyalamalar ve aldatmalar olarak nitelendiriliyor. Batı demokrasisinde olduğu gibi batılı özgürlük anlayışına yöneltilen en ciddi ve tutarlı eleştirilerden birini de yine Marksist görüş getiriyor. Buna karşın sosyal devlet anlayışının yaşama geçirildiği gözle görülen bir gerçektir. Demokratik Batı toplumlarının bugünü. Demokratik Batı toplumları kurucu güç tarafından yapılmış ve halkın onayından geçirilmiş, devletin siyasal yapısına biçim temel izleyişini düzenleyen bir anayasaya sahiptir. Bu toplumlar düşünce suçu tanımayan çoğulcu bir yapıya sahiptir. Çoğulculuk, düşüncenin özgürce açıklanmasını, propagandasını gösteri ve yürüyüşleri, siyasal iktidara talip olabilmeyi, tarafsız, doğru ve özgürce haberleşmeyi, bilgi edinmeyi, siyasal genel katılımı, çoğunluğun yönetme hakkını, yönetilenlerin hak ve özgürlüklerinin güvenceye alınmasını, kişisel, örgütsel ve kitlesel hak mücadelesini içerir. Yönetim biçimleri çoğulcu temsili demokrasidir. Çoğulcu olmanın yanında temsili vekalete dayanan bir hak yönetimi vardır. Yasama meclislerinin başlıca özelliği, topluluğun genel çıkarlarının siyasal alanda temsil edilmesidir. Bu, her tür düşüncenin ve her sınıftan halkın temsil edilmesini de içerir. Yurttaşlar tek dereceli ve genel bir seçimle temsilcilerini seçer. Tek meclisli yasama organları yanında çift meclisli olanları da vardır. Çift meclis sistemleri genellikle federal devletlerde görülür. Bazıları İngiltere'de olduğu gibi geleneksel bir duygudur. Yasama geleneksel ve güncel işlevlerini birlikte yürütür. Yasama süresi sınırlıdır. Parlamento diğer anayasa kurumlarına karşı bağımsızlığını kesinlikle korur. Bu bağımsızlık her meclisin bizzat hazırladığı iç tüzüğüyle, üyelerin sorumsuzluk ve dokunulmazlık haklarıyla, kendi başkanını seçmesiyle, başka organlarca denetlenememesiyle ortaya çıkar. Parlamento çoğunluğu iktidarı, azınlığı, muhalefeti oluşturur. Çok partili parlamenter yapılarda temsilciler parlamento gruplarına ayrılır. İktidar da, muhalefet de resmi görevlidir. İnsanın insan olmaktan kaynaklanan bireysel hak ve özgürlükleri, başka bir deyişle klasik hak ve özgürlükler gelişkin biçimde hukukun temel kuralları olarak düzenlenmiş, yalnız düzenlenmekle kalınmamış, kullanılabilmeleri için gerekli her türlü ortam yaratılmaya çalışılmıştır. Başka bir deyişle batılı birey bu hak ve özgürlükleri en gelişkin biçimiyle kullanabilir ve yaşayabilir hale gelmiştir. Özetle batılı devletler bireylerin ekonomik, toplumsal, siyasal ve kişisel hak ve özgürlüklerini en geniş biçimde kullanabilmelerini güvence altına almak zorunda kalmıştır. Bugünkü batı devletleri artık hukuk devleti ve toplumsal devlettir. Nedir hukuk devleti ve toplumsal sosyal devlet? Hukuk devleti, deyim yönetilenlere hukuk güveni sağlayan devlet düzenini anlatır. Polis devleti denen yönetilenlere güvence sağlamayan ve giderek zorbalığa dönüşen bir rejim anlayışının zıddını anlatır. Hukuk devleti yalnızca kanun devleti değildir. Kanun devleti çıkarılan yasaların herkese ayrıcalıksız uygulanmasıdır. Halbuki hukuk devletinde bunun yanında yasaların evrensel hukuk kurallarına aykırı olmaması sınır ve koşulu da vardır. Hukuk devletinin gerekleri vardır. Bunlar temel hak ve özgürlüklerin güven altında bulunması, kanunların genel olmalarının, evrensel hukuk kurallarına ve anayasaya uygun olmalarının ve idarenin hukuka bağlılığının sağlanmasıdır. Sosyal devlet, yurttaşların toplumsal durumları ve gönençleriyle ilgilenen, onlara asgari bir gelişme ve yaşama düzeyi sağlamayı ödeyebilen devlet diye tanımlanabilir. Bu, Batı toplumlarının gönenç, refah devleti anlayışını yansıtır. Batı toplumlarının ekonomik kalkınmalarının gerçekleşmiş olması onlara bu olanağı sağlamıştır. Yapılan ulusal gelirin daha akça paylaştırılmasıdır. Ekonomik kalkınmasını yeterince gerçekleştirememiş Türkiye ve benzeri ülkelerde kavramın anlamı biraz değişik, uygulanması güçtür. Bir yandan hızlı kalkınmanın yolunun bulunması, bu nedenle tasarruf zorunluluğu, diğer yandan gelirin daha hakça bölüştürülmesi, toplumsal adalet ve güvenlik önlemlerinin alınması ikilemi vardır. Sosyal devlet, sosyalist devlet ve sosyalist hükümet de değildir. Sosyal devlet, toplumsal sınıfların varlığını kabul eder ve anayasa yoluyla toplumsal sınıflar arasında dengeyi sağlayacak olan toplumsal adalete ilişkin hukuksal ilkeler koyarak iktidarlara yol gösterir. Sosyal devlet anlayışına göre özgürlük artık örnek değildir. Özgürlüğün gerçekleşmesi için gerekli maddi olanakların kişiye sağlanmasını ödeyebilir. Batı demokrasisi henüz siyasal demokrasiyi ekonomik demokrasiyle bütünleştirememiştir. Ekonomik özgürlük olmadan siyasal özgürlük tam olarak gerçekleşemez. Özgürlükler biçimsellikten tam anlamıyla kurtularak herkes için kullanılır duruma gelmemiştir. Kamuoyu yaratma, zenginliği ellerinde tutan belli bir azınlığın tek eline geçmiştir. Yürütme organı siyasal yaşamın en etkin unsuru durumuna gelmiş ve yasama aleyhine bir gelişme olmuştur. Parlamento ikinci plana geçmiş, yürütmenin güçlenmesiyle yasama yetkisi tekelini yitirmiştir. Siyasal iktidar kişiselleşmiş ve kitleler politikadan uzaklaşmaya, depolitizasyon başlamıştır. Demokrasinin daha geliştirilmesinin yolu siyasal demokrasinin yanına ekonomik ve toplumsal demokrasiyi geliştirip koymaya bağlı görünmektedir.